Ayrım 20.
Yazı ya da çizim, keskin bir şekilde sivriltilmiş bir bambu parçası içerisine yerleştirilmiş bir fırça ile yapılmaktaydı. Bilek kağıda değdirilmeden fırça dik olarak tutulmaktaydı ve fırçanın yumuşak kılları sayesinde fırça darbeleri oldukça becerikli bir hale geliyordu. Fırça kağıda hafifçe ve akıcı bir şekilde dokundurulmaktaydı ve emici kağıdın üzerinde durmadan hareket etmesi gerekiyordu. Bu yüzden fırçayı kontrol edebilmek, elin ve kolun bir kağıda yazı yazıyormuş gibi değil de sanki dans ediyormuş gibi serbestçe hareket etmesini gerektiriyordu. Kısaca, hiç duraklamadan kendiliğindenliğin ifadesi için mükemmel bir araçtı bu ve tek bir fırça darbesi bile deneyimli bir gözlemciye kişinin tüm karakterini göstermeye yetebilirdi. Japonların bu çizim tarzına verdikleri isim Sumiye'ydi. Sumiye, muhtemelen Tang Hanedanı kadar erken bir dönemde efsanevi üstadlar Wu Taozu ve Wang Wei'yi 698-759 tarafından iyice etken bir hale getirilmiş olabilir. Bununla birlikte onlara atfedilen çalışmaların gerçekliği ise şüphelidir. Her ne kadar 9. yüzyıl kadar erken bir döneme ait olsalar ve aralarında Wang Wei'ye isnat edilen izlenimci ve zenin temel karakteristiğini andıran şelale çalışması, gürüldeyen bir saf güç akıntısı fırçanın birkaç yuvarlak çizimiyle iki kaya arasında oluşturulur. Olsa da bir şüphe vardır. Bu tarzı gerçekten şekillendiren dönem kuşkusuz Sung Hanedanı dönemiydi. 959-1279 ve Xia Kuei, Ma Yuan, Mu Qi, Liang Kai gibi sanatçılarca temsil edilmekteydi. Sung üstadları seçkin manzara ressamlarıydılar ve doğa çizimi geleceğinin yaratıcısıydılar ki dünyada da bu akımı geçecek başkası zor bulunacaktır. Çünkü bu bize doğanın yaşamını Taoizme ve Zen'in algıladığı gibi dağları, kuşları, sisleri, suları, kayaları, ağaçları göstermektedir. Bu insanın ait olduğu fakat yönetmediği bir dünyadır. Kendi kendisine yetebilmektedir. Çünkü birisi için yapılmamıştır ve kendisinin de bir amacı yoktur. Hüseyin Choe'nin dediği gibi, nehrin parıldayan ayın ötesinde, çam ağaçlarında iç çeken rüzgarda, gece boyunca öylesine sakin, neden, kimin için? Bu tip manzaralar hiçbir şekilde batılı eleştirmenlerin genellikle söylediği gibi düşsel, stilize edilmiş değildir. Çünkü benzeri bir bölgede, dağlık, sisli bir ülkede seyahat yapmak onları zaten her yol kavşağında görmektir. Ve bir fotoğrafçı için tamamen Çin resimlerini andıran fotoğraflar çekmek son derece kolay bir hadisedir. Sung manzara resimlerinin bir bütün olarak Sumiye'nin en çarpıcı özelliklerinden biri de resimde göreceli bir boşluktur. Fakat bu boşluk boyanmamış fonun değil, resmin boyanmış kısmının bir parçasıdır. Sanatçı sadece bir köşeyi doldurarak resmin tüm zeminini canlı bir havaya büründürür. Özellikle Ma Yuan neredeyse boyamadan boyamak denilebilecek olan ya da bazen Zen'in telsiz ut çalmak diye adlandırdığı bu tekniğin üstadı olarak kabul edilmektedir. İşin aslı sarı şeklin boşlukla nasıl dengeleneceğini, daha da önemlisi ne zaman kişinin yeteri kadar konuştuğunu anlamasında yatmaktadır. Çünkü Zen doldurma işlemiyle, açıklamayla ya da entelektüel yorumlarla ne estetik etkiyi ne de satori etkisini bozmaz. Daha da ötesi figür boş alanıyla öylesine iç içe bir ilişkidedir ki dışarıya harika boşluk duygusunu verir. Ve buradan da olay aniden ortaya çıkar. Aynı derecede etkileyici olan bir başka şey de fırçanın ustalığı ve darbeleridir. Fırça darbeleri nazik bir seçkinlikten kalası bir canlılığa, ince detaylarla dokunmuş ağaçlardan küstah dış hatlara ve kütlelere uzanır. Ve bunlar da rastgele fırça kıllarının kontrollü kazaları ve kağıda düzensiz bir şekilde mürekkep vurmasıyla ortaya çıkar. Çin sanatçıları bu tekniği Zenga stiliyle günümüze kadar taşımışlardır. Çin karakterlerinin Zenga stili daireler, bambu dalları, kuşlar, insan figürleri içerir. Bunların hepsi de bu engellenmemiş, resim bittiğinde bile devam eden güçlü fırça darbeleriyle oluşturulmuştur. Mu Qi'den sonra kaba fırça konusundaki en büyük üstad belki de Japon keşişi Seshu oldu. Seshu'nun bu zorlu tekniği son derece sade çam ağaçları, kuşlar, Si Kawei hatırlatan dağ manzaraları ve neredeyse tüm şiddetiyle canlı manzaralar içermektedir. Seshu bunları oluştururken sadece fırça değil, uçuşan kıl çizgileri elde edebilmek için aynı zamanda avuç dolusu mürekkebe batırılmış saman da kullanmaktaydı. Batılı birisi bu resimlerde simetri olmaması ve ister düz ister kavisli olsun ressamın düzenli ve geometrik şekillerden devamlı kaçınması dolayısıyla şaşıracaktır. Çünkü fırça çizgilerinin karakteristiği çentikli, boğumlu olması, canlı, uzayıp gitmesi, düzensiz kıvrımlar içermesi ve serpiştirilmiş izlenimi bırakmasıdır ve tahmin edilebilirlikten çok spontanlık içerir. Zen keşiş ya da sanatçısı tek başına bir daire çizdiği zaman bile, ki bu en çok kullanılan Zenga temalarından birisidir, bu daire sadece biraz dış merkezli ve şekil dışı olmakla kalmaz, aynı zamanda çizgilerden oluşan örgü canlı ve yaşam doludur ki bunlar kaba fırçanın tesadüfi darbeleri ve boşluklarıyla oluşmuştur. Çünkü soyut ve mükemmel daire, somut ve doğal canlı bir daire olup ve aynı şekilde kayalar, taşlar, bulutlar ve sular da Çinli bir göze anlaşılabilir geometrik ve mimari şekillere en benzemedikleri zaman tarzın kendileri gibi görünürler. Batı bilimi doğayı onun en inatçı tanımlarını bile düzenli ve ölçülebilir şekiller halinde analiz ederek simetrileri ve düzenlikleri yoluyla anlaşılabilir bir hale getirmiştir. Bu yüzden biz de doğayı içinden kendiliğindenlik, spontanlık öğesi seçilip ayrılmış bir düzen olarak algılama eğiliminde bulunuruz. Fakat bu düzen mayadır ve nesnelerin gerçek öylesineliğinin eksiksiz karelerin, daireler ve üçgenlerin kavramsal kuruluklarıyla paylaştığı hiçbir şey yoktur. Kendiliğinden ve kazara durumları hariç. Fakat batılı zihninde işte bu yüzden evrenin düzenli kavramları bozulup fiziki dünyanın temel davranışının bir belirsizlik prensibi olduğu anlaşılınca dehşete düşer. Böylesi bir dünyayı anlamsız ve gaddar buluruz. Fakat Çin ve Japon sanat tarzlarıyla tanışıklık bizi dünyayı yaşamaya ve kaçınılmaz gerçekliği de yepyeni bir tarzda algılamaya götürür. Mu Qi ve Liang Kai birçok defalar Zen pir ve üstadlarını çizmişlerdir. Bu üstadları da genellikle yalnız başına bırakılmış çılgınlar olarak kaşlarını çatmış bir şekilde bağırırken etrafı arşınlarken ya da sürüklenen yapraklara kahkahalarla gülerken resmetmişlerdir. Zen figürleri gibi gözde temalara başka örneklerde Han Shen ve Shihde isimli iki çılgın münzevi Putai denilen son derece şişman bir halk tanrısı ve Zen yaşamın görkemli boşluğunu örneklemek için çizilen sınıf sınıf neşeli serseri ve hergelelerdir. Zen ve bir dereceye kadar Taoizm kendi kendileriyle alay edecek kadar kendilerini güvende hisseden ya da sadece kendi dinleri hakkında gülmekle kalmayıp bu dinin tam ortasında gülecek kadar bilinçsiz hissedecek tek gelenek olarak görünmektedir. Zen sanatçılarının çizdiği çılgın figürlerde onların kendi Wuxin ya da zihinsiz yaşam tarzlarından biraz daha fazlası vardır. Çünkü deha çılgınlıkla yakın ilişkili olduğu için mutlu çılgınların anlamsız konuşmalarıyla bir zen ermişinin amaçsız yaşamı arasında akla gelebilecek paralellikler vardır. Bir zen şiirinin ifadesiyle yaban kazlarının yansımalarını bırakmak gibi bir niyeti yok. Su onların imgesini almak için bir zihne sahip değildir çünkü. Böylece her çeşit zen sanatının değişmez teması amaçsız yaşamdır ve sanatçının zamansız bir anda hiçbir yere gitmeme özelliği gösteren kendi iç durumunu yansıtır. Böyle anları her zaman bazen yaşar ve işte araya giren hafıza artıklarının üzerine bir kızıllık indiren dünyanın canlı pırıl pırıltılarını insanlar bu anlarda yaşarlar. Sisli bir sonbahar sabahında yanan yaprakların kokusu, üzerlerine güneş ışığı vuran güvercinlerin yağmur bulutlarına karşı uçuşları, karanlıkta görünmeyen bir şelalenin sesi ya da tanınmayan bir kuşun orman derinliklerinden gelen bir kerelik haykırışı. Zen sanatında her manzara, rüzgardaki bambu ağacı taslakları ya da yalnız kayalıkların figürleri böyle anların bir yansımasıdır. Bu anın genel ruh durumu eğer yalnızlık ve sessizlik ise an sabi olarak adlandırılır. Eğer sanatçı kederli ve üzgün hissediyorsa kendini ve tam bu ilginç boşluk duygusu sırasında inanılmaz böylesineliği içinde daha çok sıradan ve iddiasız bir şeyin pırıltısını yakalamışsa bu anın adı Mabi'dir. Eğer bu an insanda sonbaharla ve dünyanın yavaş yavaş gözden kaybolmasıyla bağlantılı nostaljik bir hüzünse bu anı da Avare denir. Eğer vizyon asla keşfedilmeyecek bir bilinmez hakkında fikir veren gizemli ve yabancı bir şeyin aniden kavranmasıysa bu ruh durumuna da yugen denir. Bu çevrilmesi son derece zor. Japonca kelimeler dört temel furyu ruhu durumu, yani zen eğilimini, yaşamın amaçsız anılarını kavrayışındaki genel atmosferi belirtir. Sung üstadlarının etkisiyle Japonlar birçok yetenekli sumi ressamı çıkarmışlar ve bu ressamların eserleri bugün Japon ulusunun en değerli hazinelerinden sayılır. Muso Kokushi 1257-1351, Cho Donsu ölümü 1431, Shubun 1414-65, Soga Jasuku ölümü 1483, Seshu 1421-1501, Miyamoto Musashi 1582-1645 ve daha başka birçok isim sayabiliriz. Büyük Zen keşişleri Hakuin ve Sengai 1750-1837 tarafından da ortaya dikkate değer resimler koyulmuştur. Sengai'nin özellikle soyut resim konusunda 20. yüzyılı akla getiren öyle bir yeteneği vardır ki bugün birçok ressamın zen'e olan ilgisini bu yetenek anlaşılabilir kılmaktadır. 17. yüzyılın başlarına doğru Japon sanatçıları daha imalı ve rastgele tarzda bir sumiye geliştirdiler. Bu sumiye tarzının adı Haigai'dı ve haiku şiirlerini açıklayıcı bir şekilde eşlik ediyorlardı. İllüstrasyon amaçlı olarak haiku şiirlerinin yanına yerleştiriliyordu. Bunlar Zenga'dan, Zen keşişlerinin Zenrin Kuşu şiirlerine ve çeşitli mondo ve sutralardan derlenmiş özdeyişlere eşlik eden, şekilci olmayan resimlerinden elde edilmişti. Bunlar spontan, sade ve kabaydı ve doğanın kendisinin harika boşluğunu örnekleyen fırçanın kontrollü kazalarıyla doluydular. İlk zamanlardan beri Zen üstadları kimi zaman Budizm hakkındaki sorulara verdikleri kısa ve öz olan cevaplar gibi dolaysız ve az sözle çok şey anlatan şiirlere sempatiyle bakıyorlardı. Bunların çoğu Zenrin Kuşu'dan yaptığımız alıntılar gibi Zen'e ve prensiplerine açık referanslar içermekteydi. Bununla beraber Tung Shou'nun 3 kilo keten sözü Zen'le dolu olan fakat Zen'le ilgili olmayan bir cevaptı. Bunun gibi en açıklayıcı Zen şiir, hiçbir şey söylemeyen, yani başka bir ifadeyle bir felsefe ya da yaşam hakkında açıklamada bulunmayan şiirdir. Bir keşiş Teng Hüsiye şöyle sormuş: ne sözün ne de sessizliğin kabul edilebilir olmadığı bir zamanda kişi yanlış yapmadan nasıl geçer zaman? Her Mart'ta kiyan su gelir aklıma. Kekiklerin çığlıkları mis gibi kokan bir yığın çiçek. Burada da yine resimde olduğu gibi saf öylesineliği içinde canlı bir anın ifadesini, ne yazık ki bunu söylemek zorundayız, görmekteyiz. Ve üstadlar da sıklıkla klasik Çin şiirinden bu şekilde alıntılar yapmışlar, işaretlenmiş beyit ve dörtlükleri kullanmışlar ve başka bir şey söylememişlerdir. Şarkı olarak kullanmak amacıyla eski Çin şiirinden alıntılar yapma uygulaması edebi çevrelerde de tutulmuştu. 11. yüzyılın başında Fujiwara Kinto, Roeishu ya da Açık Şarkılar kitabı adı altında bu tip alıntıları ve kısa Japon vaka şiirlerini toplayıp derlediği bir antoloji yayınlamıştı. Kuşkusuz şiirin bu şekilde kullanımı Ma Yuan ve Meçin'in resimlerinde gördüğümüz sanat anlayışının bir benzeriydi. Birkaç fırça darbesiyle oluşturulan boş alanın aynı şekilde kullanımıydı bu. Şiirde boş alan etrafı saran ve iki satırlık bir şiirin bu kadar az söz söylemiş olması nedeniyle aslında çok daha fazlasını gerektireceği bir sessizliktir. Bu bir zihin sessizliğidir ki zihin burada şiir hakkında düşünmez fakat onun uyandırdığı duyguyu gerçekten hisseder. 17. yüzyıla gelindiğinde Japonlar bu sözsüz şiiri mükemmele yakın hale getirmişlerdi. Haiku sadece 17 heceden oluşan ve subjeyi neredeyse olduğu gibi bırakan bir şiir tarzıdır. Japon olmayan insanlara haiku sanki şiirlerin başlangıç kısmı ve hatta başlıkları gibi gelecektir ve onu çevirirken de sesin ve ritmin etkisini de nakledebilmek imkansızdır. Bununla beraber çevirirken imgenin korunması mümkündür ve asıl olan nokta da budur zaten. Kuşkusuz vernikli tepsilerin üzerine çizilmiş ihraç amaçlı tumturaklı Japon resimlerini andıran birçok haiku da vardır. Fakat Japon olmayan dinleyici, iyi bir haikunun dinleyicisinin zihnindeki göle atılmış ve onun kendi hafızasının zenginliği içerisinde çağrışımlar uyandıracak bir çakıl taşı olduğunu hatırında tutmalıdır. Şair onu okurken dinleyiciyi hayranlıkla dili tutulmuş bir şekilde bırakmaz, katılmaya da davet eder. Haiku'nun gelişimi büyük ölçüde Basho 1643-94'ün çalışmasının sonucudur. Basho'nun zen hissi kendisini tam anlamıyla Wuxi ruhunda hiçbir özelliği olmayan bir tarzda ifade etmek istedi. Basho, haiku yazmak, üç ayak boyunda bir çocuğa sahip olmaktır der. Çünkü Basho'nun şiirlerinde bir çocuğun hayret ifadesindeki aynı esinlenmiş nesnellik vardır. Ve bizi dünyayı şaşkın gözlerle ilk algıladığımız zamanki hislerimize geri döndürür. Kimi hı take, yoki mono miyesuru, yuki maroge, hey ateş yakanlar, size güzel bir şey göstereceğim, kocaman bir kar topu. Basho şiirlerini Japon dilinin en basit tarzında yazdı. Doğal olarak edebi ve aydın bir dil kullanmaktan kaçındı ve böylece sıradan insanlara da şair olma imkanı veren bir stil yarattı. Onun çağdaşı Bankei aynı şeyi Zen için yaptı. Çünkü Ikkyu'nun Doka şiirlerinden birisinde ifade edildiği gibi sıradan insanın zihin ve iradesine ters giden ne varsa insanların kanununu ve Tao'nun kanununu engeller. Nan Chuas'ın sıradan insan Tao'dur özdeyişindeki anlayış da budur. Burada sıradan insan katıksız kaba bir insan anlamında değil basit insan anlamındadır. İşte bu yüzden 17. yüzyılda zen atmosferi Japonya'da inanılmaz bir şekilde yaygınlaştı. Keşişlerden ve samuraylardan çiftçi ve zanaatkarlara kadar ulaştı. Fakat Basho'nun şiirlerinden birinde ortaya çıkan gerçek haiku hissi, gerçek haiku olabilmek için gerekenden çok şeyler söyler. Şimşeği görünce yaşam geçicidir diye düşünmeyen ne güzel insandır. Çünkü haiku şeyleri kendi öylesinelikleri içinde görür, yorum yapmaz. Bu Japonca'da sono mama, sadece olduğu gibi, sadece öyle denilen bir dünya görüşüdür. Pirinç tarlasında ayrık otları, kes onları ve öyle bırak. İşte gübre. Zen'de insan bildiği ve gördüğünden ayrı bir zihne sahip değildir. Bu Gochiku tarafından bir haiku'da aşağı yukarı ifade edilmiştir. Ne düşündüğümü uzun geceler suların sesi söyler. Ve bundan daha dolaysız bir anlatım da şöyledir. Havuzda yıldızlar yine kış yağmuru dalgalandırıyor suyu. Haiku ve varka şiirleri dört çeşit durumun sabi, wabi, abare, yuygen arasındaki karmaşık farkları belki de resimden daha kolay ifade edebilir. Sabi'nin sessiz, ürpertici yalnızlığı burada açıkça görülebilir. Bir sonbahar akşamında kuru bir dala bir karga tüner. Burada ise bu durum daha az açık, dolayısıyla da daha derindir. Akşam rüzgarıyla balıkçılığın ayaklarına çarpar sular. Karanlık ormanda bir böğürtlen düşer ve suyun sesi duyulur. Öte yandan Sabi ise Budist anlayışın bir ilgisizlik, bir her şeyi harika bir kendiliğindenlik içerisinde kendi başına olduğunu görmesi şeklinde yansıyan bir yalnızlıktır. Bir kar tanesi derin sınırsız bir sessizlikle uzun bir yolculuğa çıkar, yumuşaklık üzerine yumuşaklık ve tüm sesleri yutar kar tanesi düşerken. Kar tanesi düşüyor, derin sonsuz sessizlik. Bobby, sıradan şeylerin yalnızsız böylesinliğinin beklenmedik bir anda fark edilmesidir. Özellikle de geleceğin karanlığı aniden hırsızlığımızı durdurduğu zaman durum şöyledir. Bir çalılık kapı ve kilit için işte salyangoz. Ağaç kakan hep aynı yerde durmaktadır ve gün bitmektedir. Kış ıssızlığı çökmüş her yere, yağmur suyu teknesinde serçeler yürür. Avare, sevilen bir geçmişin geri gelmesini arzulama anlamında bir keder ya da nostalji değildir. Avare, geçmişte kalmış ve sevilmiş olan bir şeyin yankısıdır. Onlara bir yankı, tınlama gücü verir. Büyük bir katedralin, bir koronun üyelerine verdiği gibidir bu. O olmasa böyle olamayacaklardı. Kimse yaşamaz fuha eryelinde. Ahşap tavan arası çökmüştür. Geriye kalan tek şey sonbahar rüzgarlarıdır sadece. Akşam sisi geçmiş şeyleri düşünürken ne kadar uzaktalar şimdi. Avare insanın dünyanın geçiciliğini hüzünle ve kederle gördüğü ve aynı anda da onu büyük boşluğun şekli olarak algıladığında ortaya çıkan kriz anıdır. Akıntı artık giden sonbaharın çimenlerinde gizler kendini. Birbirinin üzerine uzanır düşen yapraklar. Yağmur damlası yağmur damlasına çarpar. Bu geçiş anını ıssa tarafından çocuğunun ölümü üzerine yazılan bir haikuda görebiliriz. Bu çiğ damlası dünya, çiğ damlası olabilir o ve henüz ve henüz. Yugen bir çeşit gizeme önem verdiği için tasvir edilmesi en zor olandır. Bırakalım şiirler kendileri konuşsun. Deniz kararıyor. Yaban ördeklerinin sesleri hayal meyal beyaz. Tarla kuşu sadece onun sesi dökülüyor, geride hiçbir şey bırakmadan. Bu koyu siste gemiyle tepe arasında bağrılan nedir? Akıntının yatağında bir alabalık sıçrıyor, bulutlar hareket ediyor. Ya da Zenrin şiirlerindeki bir yugen örneği. Rüzgar duruyor, hala düşmekte çiçekler ve bir kuş ölüyor, dağın sessizliği artıyor. Zen eğitimi en azından 15. yüzyılın sonundan itibaren bu Çin dizelerinin devamlı olarak kullanılması gerektirdiği için haikunun ortaya çıkışı pek de şaşırtıcı değildir. Etki Maritaka'nın bu ters yugen haikusunda kendisini göstermektedir.